Ayrım 9.
Arabayı tanımadığı bir adam sürüyordu. Göz kapaklarını araladıkça feracenin aralığından önünde adamın geniş omuzlarını, kocaman sırtını görüyordu. O adamın üvey babasının kardeşi olduğunu, anasını 40 kilometre ötede Alaçatı'ya gelin götürdüğünü çok sonra hatırladıkça anladı. Üvey babasının evinde 2 yıl kaldı. 2 yıl sonra 932'ye rastlayan o kıtlık yılında üvey babası dayısına gelip Bekir'i alması için haber gönderdi. Adamın ilk karısından yarım düzine oğlu kızı vardı. Bekir'in boğazı kendi çocuklarının üstüne fazla geliyordu. Dayısı Bekir'i aldı, haftası içinde boğaz tokluğuna yaşlı, çocuksuz bir karı kocanın yanına yerleştirildi. 3 yıl bu karı kocanın yanında kaldı, ineklerini güttü, tavuklarını gözetti. 3 yıl sonra adam ölünce mirasçıları karısının rahatını kaçırdılar. İnekler satıldı. Bu defa dayısı 10 yaşına yaklaşan Bekir'i Urla'da 2 saat ötede Alıçatı'ya tamamen ters yönde burunsuz çiftliğine 10 lira yıllık yemesi içmesi ağasından sığırtmaçlığa verdi. Askeri alınıncaya kadar bu işte kaldı. Anasını bir daha göremedi. Askerden döndüğü yıl kadını sorup aramak istedi. Öldüğünü öğrendi. Ağası Bekir'in ilk 2 yıllığını dayısına ödedi. 2 yıl sonra birden boy atan Bekir, ağasıyla kendi pazarlığa girişti. Aklına koymuştu, sürü sahibi olacaktı. Ağasından her yıl para yerine kendisine bir koyun vermesini, verdiği koyuna sürüsünün içinde bakmasına izin vermesini istedi. O yıllar para kıt, malınsa lafı olamazdı. Bu pazarlık ağanın işine geldi. Dayısı tarafından da hoş karşılandı. Askere giderken ağasından aldığı koyunların yanında kendi yetiştirdiği kuzularla birlikte Bekir 20 koyun sahibiydi. Köy muhtarlığından düzenlenen bir senetle 20 koyunu ağasına yarıya verdi. 2 yıl sonra askerden döndüğü zaman ağasıyla sütün, kuzunun hesabını çıkardılar. Ölenin, canavarın kaptığının sayısına düştüler. Ağasının az çok hesapta dürüst davranmamasına karşın Bekir'in payına yine de 26 koyun düştü. Sürü sahibi olmak yolundaki düşüncelerini değiştirmişti artık. Canlı mala güveni yoktu. Bir hastalık, kısa bir kuraklık, nesi varsa nesi yoksa elinden çıkması demekti. 26 koyunu sattı, eline geçen paranın bir kısmıyla bir çift öküz aldı. Bir kısmını da bir tarla alabileceği güne sakladı. Etrafta ucuza alabileceği bir tarla araştırırken bir çift öküzüyle 20 dönümlük bir tarlaya yarıcı girdi. Mal sahibiyle anason buğday ektiler. Bir yandan da yarıya aldığı tarladaki işini bitirdikçe sağa sola dönüm hesabıyla çifte gitti. Askerde okuyup yazma öğrenmiş çavuş olmuştu. Cebinde çavuş aylıklarından bile biriktirdiği 3-5 kuruş vardı. Tezkere aldığından bu yana aradan geçen 5 yıl içinde 20 dönümlük bir tarlanın, bir çift öküzün, bir damın, bir inekle bir de eşeğin sahibi oldu. Şimdi aklı fikri evlenmekteydi. Bir çiftçinin hanesi kalabalık olmadıkça işi ilerlemeyeceği yerleşmişti aklına. Tarlada yanında çalışacak, üstelik de her yıl bir çocuk doğuracak bir kadınla evlenirse, anasonla buğdayla kalmaz, tütün eker, çocuklar masraf kapısı açıncaya kadar 20 dönümlük bir tarla sahibi daha olurdu. Bu yaşına kadar kadın nedir bilmemişti. Dişi diye bütün tanıdığı, ahırında beslediği, sırasında yükünü sarıp, sırasında hırsını söndürdüğü boz bir eşekti bütün hayatında. Genel evlere para kıyamamış, tarlalarda yalnız gördüğü kadınlara da ne laf edeceğini şaşırmıştı. Recep'in kızını, öküzünü önüne katmış, tarlasına döndüğü bir akşamüstü görmüştü. Kız ona bakıp gülmüştü. Çocukluğundan bu yana kimsenin hiçbir kızın kendisine bakıp güldüğünü hatırlamıyordu. Zeliş gülünce o da gülmüştü. İşin tuhafı bu yaşına kadar kendisinin de kimseye bakıp güldüğünü hatırlamıyordu. Bu küçük olay birkaç bütün düşüncesini alt üst etti. Ertesi gün, daha ertesi gün Recep'in tarlasının önünden geçtikçe Zeliş'in kendisine bakıp gülmesini bekledi. Ama ya ortalarda Zeliş'i göremedi yahut da gördüğü zaman başını önüne eğdi, kızın yüzüne bakamadı. Birkaç gün sonra da yüzüne bakacak kadar kendinde cesaret bulduğu zaman onun bakmadığını, kendisiyle ilgilenmediğini gördü. Bir çeşit hayal kırıklığına uğradı. Aradan birkaç gün daha geçince Bekir'in hesaplı kitaplı hayatından bu küçük heyecan anı silinip gitti. Zeliş'in 10 dönümlük bir tarlanın tütününü kendi başına hak edecek kadar usta olduğunu görünce evlenebileceği kızı bulduğunu anladı. Ondan sonra hep Zeliş'le evlenmeyi, birlikte 20 dönüm tütün yetiştirmeyi düşünmeye başladı. Zeliş onun varlığından, yokluğundan habersiz görünüyordu ama babasının para tutmadığı, darda olduğu gözünden kaçmadı. Recep'le bu yoldan yakınlığı arttı. Borç verdi, bakkal gösterdi. Kızını istedi. Peki ama Zeliş niye kendisiyle evlenmek istemesin? Önceleri hesapta açıldıkça ya kız varmazsa diye kuşkulanan kendisiydi. Ama kızın varmayacağına aslında inandığı da yoktu. İnansa bir kuruş kaptırmazdı Recep'e. Şimdi Zeliş'in hallerini gördükçe aklı büsbütün karışmaya başladı. 20 dönüm tarlası çifti vardı. Zeliş kendisiyle niye evlenmek istemesin? Kadıovacıklı'nın oğlu için dünden beri duyduklarından sonra aklı daha da yatmıyordu. Askerliğini yapmamış, beş parasız, çıplak bir Cemal'in nesi vardı evlenilecek? Topuklarını üst üste karnına indirdikçe kasılan, tırısa kalkan eşeğinin üstünde sarsıla sarsıla Recep'in çardağından uzaklaşırken her seferinde önceleri Zeliş'i almaktan vazgeçmeyi düşünür, az sonra Zeliş'in kendisine varmaması için ortada bir sebep göremez, birlikte 20 dönüm tütün yetiştireceklerini hesaplar, bu hesapla öfkesi dağılır, dönüşte tarlasının önünden geçerken gene Recep'e seslenmeden edemezdi. İnandığı, inanmak istediği tek gerçek Zeliş'le evlenirse 20 dönüm tütün yetiştirebileceğiydi. Bunun dışında ne yeni ortaya çıkan Cemal hikayesine ne de Zeliş'in kendisiyle evlenmek istemeyeceğine İnanmıyor, inanamıyordu. 7. Bir meslek. Kör Fehmi oturduğu kahvede 3 iskemle tutardı. Birine oturur, birini koltuğunun altına çeker, üçüncüsüne de ayak dayardı. Bekir park kahvesinin merdivenlerini çıktığı zaman o gene böyle 3 sandalyeye yerleşmiş, ceketi omuzlarında ikindi nargilesini içiyordu. Bekir Kör Fehmi'yi yalnız oturur bulduğuna sevindi. Park kahvesinin merdivenlerini çıkınca Fehmi'nin masasına gitmekle gitmemek arasında kısa bir kararsızlık geçirdi. İt kısmı bu diye düşündü. Kendisine işim düştüğünü anlamasın. Boş, gölge bir masa arıyormuş gibi kararsız kaldığı bu süre içinde etrafına bakındıktan sonra Fehmi'nin bitişiğindeki masaya doğru ilerledi. Kör Fehmi nargilesinin ateşini düzeltiyor, kendisini fark etmemiş görünüyordu. Nargilenin küçük maşasıyla ateşi bir iki karıştırdı, bir iki nefes çekti, memnun kalmadı. Döndü, kolunu kaldırıp garsona sesleneceği sırada yanındaki masada oturan Bekir'i gördü. Bekir elini göğsüne götürüp kendisini selamladı. Elindeki marpucun ucunu alnına değdirerek Bekir'in selamını aldı. Garson Fehmi'nin işaretini görünce uzaktan seslendi. "Emret Fehmi abi, ateş, şimdi." Ateşi beklerken gözleri Bekir'e takıldı. Böyle iş zamanı kahvede bitişiğindeki masada Bekir'e rastlamak. Elbet bunun bir sebebi olmalı. Dur bakalım, şimdi anlarız gibilerden nargilesinin ucuyla karşısındaki dördüncü iskemleyi işaret etti. Niye yalnız oturdun be Bekir? Geç şöyle yanaş. Bekir gözlerini çoktan o boş iskemleye dikmişti zaten. Hemen kalktı geldi. Bu küçük telaşı da Fehmi'nin gözünden kaçmadı. Bu akşamın kısmeti de bu diye güldü içinden. O sırada biri çıkıp da Bekir'in kendisini bir kız işinden dolayı aradığına yemin et dese düşünmez ederdi. İşi gücü buydu bunun. Geçimi bu yüzdendi. Kendi deyimiyle arkadaş fedaisiydi. Yani kız kaçırana, efelik taslayana yardakçılık eder, ya kız ya toprak anlaşmazlığı ya da parti çekişmeleri yüzünden birbirlerine hasım olan paralı kimselerin kabadayısı olarak sırasında yanlarında gezer, sırasında döv dediklerini döver, bu yüzden sık sık içeri girer, çıkarsa da cebinden harçlığı, önünden rakısı eksik olmazdı. Ceza kanunun kadın kaçırma, müessir fiil ile ilgili kısımlarını işine yarayacak şekilde öğrenmişti. Tutuklu kaldığı günler çok defa bir haftadan uzun sürmezdi. Ateşi getiren garsona, "Bak bakalım Bekir Ağa ne içer?" dedi. Sonra da Bekir'in cevabını beklemeden, "Getir bir taze çay benden," diye ekledi. Garson uzaklaştı. "Ne var ne yok, tütünler nasıl?" cinsinden bir iki lakırdıdan sonra Fehmi bahçenin içinde dolaşan ayakkabı boyacısını çağırdı. Çizmelerini boyatmaya başladı. Bekir'i bir zaman unutmuş göründü. Boyacı işini bitirince yelek ceplerini karıştırdı, sonra birden hatırlamış gibi Bekir'e döndü. "Bozukluğun var mı?" Bekir telaşlandı. Deminden beri nereden başlayacağını bilemiyordu. "Var. Ver 50 kuruş boyacıya." Boya parasının üstüne 15 kuruşta bahşiş alan boyacı memnun uzaklaştı. Bekir boya parasını ödediğine değil de cebinden fazladan çıkan bu 15 kuruşa yandı daha çok. Hemen de canı sıkıldı. Fehmi çizmelerini bir sağdan bir soldan gözden geçirirken sordu. Nasıl senin işe gelelim? Ne durumda?" Bekir şaşırdı. "Söylesene, kimin kızı?" "Recep'in." "Hangi Recep'in? Baskıcı Recep'in mi?" "Onun." "Daha ne ister o kopuk be? Damat diye senden iyisini mi bulacak? Vermedi mi kızını sana?" Bekir okşanmıştı, kabardı. "O verici ya, bilakis." O çok sevdiği bilakis kelimesini kullanmaktan memnun, sandalyesine tekrar yerleşti. Fehmi nargilesini dudaklarının ucunda sordu. "Kız mı istemez?" Bekir evet anlamına başını eğdi. Karşısındaki bu defa marpucunun ucunu elmacık kemiklerine dayayarak düşünceye daldı. "Dur bakalım, hangisi bu? Büyüğü evlendi. Ortancası göçmenlerde. Onun küçüğü mü? O işte." Önce Bekir'in omuzuna okkalı bir sille indi. Ardından heybetli bir nargile tokurtusu. "Hay namussuz, seçmişsin parçayı, ay gibi kız." Bekir ağzı kulaklarında sırıttı. "Demek ortancaların küçüğü ha? Dur bakalım. Bir iki nefes daha çekeyim şu nargileden de tenha bir yere gider, icabını düşünürüz. Daha yeni aldım elime." Bekir sabırsızlanmıştı yeteri kadar. Sandalyesini Fehmi'ye doğru yanaştırdı. "Bana yardım edecen mi abicim?" Sorunun karşılığını ağır dalgın bir nargile tokurtusu verdi. "Edecen değil mi?" Tokurtu hızlandı. "Ha?" Fehmi birden ağız dolusu nargile dumanını onun yüzüne doğru üfledi. "Niçin yaşıyoruz bu dünyada?" Ne diyeceğini bilemedi. "Niçin yaşıyoruz? Sebebi ne yaşamamızın? Arkadaşlık için, erkeklik için. Bana birisi arkadaşımsın dedi mi bitti. Canımı istese veririm." Hayrandı. Yaşamasının sebebini düşünen bir insanla ilk defa karşılaşıyordu. Fehmi'nin ağzının içine daldı kaldı. "Adım çıktıysa da şu memlekette, ötekine berikine fena oldumsa niye oldum? Hep arkadaş bokuna oldum, ne yapayım? Huyum kurusun, biri bana senin gibi gelip de abimsin dedi mi, yüzüme güldü mü dayanamam. Ne bela geldiyse başıma bu yüzden geldi. 8 defa daha girip çıktım, gene de akıllanmadım. Arkadaşlık girince işin içine, ne çoluk görünür gözüme ne çocuk. Hepsini unuturum." "Evlisin değil mi abicim?" "Evliyim ya. 3 enik var arkamda." Bekir'in hayranlığı büsbütün arttı. "Aşk olsun valla. Ben senin gibisini hiçbir yerde görmedim." Halinden memnun bir nargile tokurtusu. "Göremezsin de." "Göremedim valla. Aylıkçılık ettim, sığırtmaçlık ettim, rençberlik ettim, görmedim." Az sonra kalktılar, garson hesabı almak için yaklaşırken Fehmi cekede omuzlarında çizmelerine baka baka yürüdü. Bekir'i garsonla baş başa bırakıp birkaç adım ileride bekledi. Kahvenin merdivenlerinden inip köprü başına doğru ilerlediler. 5-10 adım yürüdükten sonra sağda cephesi kireçle badanalanmış, kapı pencere çerçeveleri koyu mavi, aşı boyalı, küçük bir köfteci dükkanına girdiler. Dükkan bomboştu, ocak sönmüştü. Ocağın karşısındaki tezgahın üstünde, pencerenin önündeki vitrinde, sol tarafta duvarın dibindeki iki masa üzerinde kara sinek kümeleri dolaşıyor, kümeler havalanıp masa tezgah vitrin arasında yer değiştiriyorlardı. Dükkanın arka duvarında küçük bir kapıdan iki basamakla küçük bir bahçeye çıkılıyordu. Fehmi bahçe kapısına doğru seslendi. "Emin usta, Emin be." Bahçenin bir köşesinde akşam için maltıza kömür yerleştiren aşçı ellerini önündeki önlüğe silerek kapıda göründü. "Hoş geldiniz." Selamlaştılar. "Hazırlığın var mı?" "Ateşi yakıyorum. Siz hele geçin, ateş oluncaya kadar bir şeyler uydururuz. Bahçeye çıktılar. Bahçe lokantanın içi büyüklüğünde üçgen biçimindeydi. Etrafı 2 metre yükseklikte duvarlarla çevrilmişti. Duvarlar kireçle badanalanmış, soldaki duvarın dibine 3 küçük masa sıralanmış, sağdaki duvarın dibine de dar bir tarh boyunca akşam sefaları sarmaşıklar dikilmişti. Ayrıca kireçle sıvalı tenekeler içinde yetiştirilmiş sardunyalar, fesleğenler, küpe çiçekleri bir ortanca uygun düşen yerlere yerleştirilmişlerdi. Kör Fehmi duvarın dibindeki ilk masaya oturdu, avucunun içiyle sağında kalan iri fesleğeni ovaladı. Sonra avucunu uzun uzun kokladı. Emin kapının dibindeki mangalı 1-2 adım öteye uzaklaştırdı. 1-2 defa yelpazeledi, borusunu yerleştirdi, masaya döndü. Fehmi Bekir'e danışmayı gerekli görmeden rakı dedi. Yarım kiloluk bir şişe aç bize yeter. Emin önlüğüyle masanın üstünü sildi. O kolay, ateş oluncaya kadar peynir vereyim, kavun vereyim. Bir de çoban salatası yaparım, ateş olunca da şiş yaparım. Cacık da ister misiniz? Bekir'e bakıyordu, gene Fehmi konuştu. Yap işte bildiğin gibi bir şeyler. Karın doyuracak değiliz, bizimkisi maksat biraz muhabbet olsun. Emin ocağa döndü, birer cigara yaktılar. Kızın gönlü yok mu? Nasıl? Yok gibi bir şey. Kaç yaşında? Bekir gene durakladı. Allah bilir. 16 mı, 17 mi, artık orasını Allah bilir. Fehmi az düşündü. Sen de bilsen iyi olurdu. Neyse, babasının gönlü var mı? Recep'in mi? Kimin olacak? Zeliş'in yaşından, sorulanlardan çok masanın hesabının şimdiden ne tutacağındaydı aklı. Toparlanamıyordu. Var der. Emin yarım kilo rakı, 1 tabak peynir, 1 tabak kavun, 2 çatal, iç içe 2 bardak, 2 kadehle döndü. Elindekileri masaya bıraktı. Ekmekle suyu da şimdi getiririm. Fehmi masayı yerleştirmeye başladı. Kadehim, bardağın, çatalın birini Bekir'in önüne, birini kendi önüne aldı. Kavunla peyniri ortalarına koydu. Kadehlere rakı boşalttı. Az sonra Emin su ekmekle tekrar döndü. Hay yaşayasın, bırak şöyle kenara. Siz başlayın, salatayla cacık da hazır. Eksik olma. Fehmi bardaklara su doldurdu, kadehini kaldırdı. Hadi Şerefe, kaldır bakalım. Sen buyur iç, benim rakıyla aram hoş değil. Hadi de uzun etme, yalnız tadı çıkmaz bunun. Dokunur bana. Düşündüğü başkaydı oysa ki. Kendisi de içerse, belki de şişenin az geleceğini, ikinci bir şişe daha getirtmek gerekeceğini hesaplıyordu. Dokunduğu falan bahaneydi hep. Yılda 1-2 düğünlerde, bayramlarda buldu mu içerdi. Kadehleri kaldırdılar. Fehmi elinin tersiyle ıslanan dudaklarını silerek konuya döndü. 18'ini aşmamıştır seninki daha. Kavalalı kızlar o yaşa kalmaz pek. 18'ini aşsa ne olacak zaten? Ben işi bir kere kafama koymayayım. Kurtulamaz elimden. Bekir bu hesaptan hiçbir şey anlamıyordu, mırıldandı. 16-17 o kadar. O vakit daha iyi. Madem Recep'in gönlü var, kız 18'ini aşmamışsa kanun kıza sormaz, Recep'e sorar. 18'ini aşmışsa o zaman iş değişir, Recep'e sormaz, kıza sorar. Bekir'in bu hesaba aklı yatmadı birden. Kız 18'ini aşsa da aşmasa da Recep'in kızı değil miydi? Kanun önce niye sorsun da sonra sormasın? Kanunun burasında Fehmi'nin bir fırıldağı olabileceğini düşündü. Bir nokta koydu, şüphesini açıklamadı. Sen şimdi kızın ilk iş yaşını öğren bana. 18'inden küçük mü babasının gönlünü ederiz. Baktık ki büyük, onun da çaresi var. Ne gibi? 2 şahit bulurum sana. 10'ar 15'er sıkıştırdık mı ellerine, tamam. Biri kız benimle Bekir'e haber gönderdi, kaçırsın beni dedi der. Öbürü de ben bunları kaçarken gördüm, Bekir önden yürüyordu. Kız 2 adım ardından. Zaten bunları hep kızın tarlası kenarında, incirin altında fıs fıs konuşurlarken görürdüm der, olur biter. Kız istediği kadar yalan diye bağırsın. Hakim şahide bakar. Şahitler sağlam oldu mu korkma. Bekir az çok işi anlar gibi oldu, hayranlığı bir daha arttı. Yamansın vallaha, ben senin gibisini hiç görmedim. Göremezsin ya, hadi devir bakalım. Kadehler tekrar devrildi, Fehmi parmaklarını ovuşturdu. Sen yalnız paradan haber ver. Şahit, yardımcı, ben ne istersen bulurum. İkinci kadehin sıcaklığı içine yayıldıkça Bekir bütün hesaplarını bir an için unuttu. Kadehini tekrar doldurması için Fehmi'nin önüne doğru itti. Öbür elini masanın üstüne indirdi. Nazlansın bakalım dinine yandığımın kaltağı. Ha şöyle erkek ol, senden iyisini mi bulacak o şırfıntı? Para benden o kadar. Sadece burnu kırılsın namussuzun. Ne istersen iste. Sen bu işi oldu say. Salata, cacık geldi, kadehleri tekrar devirdiler. Niyetin ne zaman onu söyle. Babasına sorsan tütünler kalksın, al git der. Ama yalan, inanmam o tilkinin sözüne. Tütünlerin ardından zeytinler var. Zeytinler de toplansın ister. Kim çırpıp kim elleyecek zeytinleri? Kız gene hesapları, ahbaplıkları bu yolda uzayıp gitti. Kör Fehmi, kızı tarlalarından kaçırmanın güç olacağını hesaplıyordu. Otomobil tarlaya kadar gitse mesele kalmazdı. Ama yollar bozuk, otomobilin dört yol ağzını geçmesini engelleyecek çukurlar, kayalarla dolu olduğu için kızı çardaklarından kaçırmaya kalkarlarsa otomobile kadar sürüklemeleri güç işti. Konu komşu etraftan yetişir kurtarırlardı. Oysa ki otomobil çardağa kadar yanaşacak olsa kucakladı mı atıverirdi otomobilin içine. Ondan sonra kimse elinden alabilirse alsın. Çare dört yol ağzında yolunu beklerler, kaptıkları gibi atarlardı otomobilin içine. Gözetleyeceklerdi kızı. Urla'ya ineceği günü öğreneceklerdi. Fehmi hazırlığını tamamlayacaktı bir an önce. Bekir de bir yolunu bulup nüfus cüzdanını babasından alacak, Fehmi'ye gösterecekti. Bu karara varıncaya kadar ikinci bir yarım şişe daha devirdiler. Şişler, kavunlar geldi, salatayı, peyniri yenilediler. Bu kadar mezenin yenilip bu kadar içkinin içilmesi gene de bir saat sürmedi. Meyhaneden çıktıkları zaman esnaf ikindi üstü yarım saat için tarlalarından ilçeye inen rençperler kırlara dönüş hazırlığındaydılar. Meyhaneden yokuş aşağı dere boyuna vurdular. Etraftakilerin dikkatini çekecek şekilde yalpalıya yalpalıya köprü başındaki kahvelere doğru ilerlediler. İki adımda bir durup biri öbürünün omuzuna silleyi indiriyordu. Arkadaşımsın, söyle. Arkadaşınım eyvallah. Sen de benim arkadaşım mısın? Ben senin arkadaşınım. Sen de benim arkadaşım mısın? Sözünden dönen kancık olsun mu? Olsun. Sözünden dönenin anasını eşekler kovalasın mı? Kovalasın. Ver elini öyleyse.